Ayrım 55.
Gündüz Meriha Hanım'a gitmiş önce. Ben daha eve uğramadım dedi Turgut. Rahmi Usta'ya gelmiştim, bulamadım. Sizin ışığınızı görünce. Öyle mi? Ne iyi olmuş. Bugün ben uğradım Rahmi Usta'ya. Uzun uzun konuştuk. Bir iş anlaşmasına gideceğini söylüyordu ben çıkarken. Girince şaşırdı Turgut. Darmadağınıktı ev. Eşya öbek öbek yığılmış, bir bölümü sandıklara, kutulara, çuvallara doldurulmuştu. Boşaltıyorlardı demek. Turgut'u mutfaktaki masa çevresindeki sandalyeye oturttu Nedret Hanım. Büyük geçmiş olsun dedi. Hepimize. Evet, hepimize dedi Nedret. Nasılsınız? Sağlığınız düzelmiş. Meriha Hanım'dan aldım haberi. Rahmi Usta'yla da konuştuk. İşiniz de iyiymiş, çok sevindim. Sağ olun dedi Turgut. İyi sayılırım. Sahir abi nasıl? Sahir de iyi. Hüzünlü bir gülümsemeyle epey güç günler geçirdik dedi. Şimdi iyi ama. Çayım var, içersiniz değil mi? Sağ olun dedi Turgut. Taşınıyorsunuz, ben de yardım etmek isterdim. İyi denk yaparım ben. Çayı bardaklara koyarken, yarın sabah Tahsin Ağa, Firdevs Hanım, adamlarla gelecekler dedi Nedret. Onlar yapacak her şeyi. Ben Sahir'in kitapları için kaldım bu gece. O da bitti. Akşama doğru bir kamyonla alıp götüreceğiz her şeyi. Artık karşıdayız. İnceden bir acı çöktü içine Turgut'un. Artık karşıdaydılar. Biz niye taşınmıyoruz? Bu oturdukları evi Nedret Hanım bulmuştu. Orada da bulurdu. Ebi Hanım teyzeyi bırakıp da gider mi Mediha? Kütük gibi az subayı. Çileli bir yorgunluk vardı yüzünde Nedret Hanım'ın. Biliyor musunuz Sahir abinin başına belayı saranın kim olduğunu? Sessiz durgun bakıp yavaşça başını salladı Nedret. Evet anlamına. Ayrımına varmamış gibi ekledi Turgut. Kürt Veysel diye biri vardı. Tayyarlarla geldiğimiz gece. Anımsadınız mı? Şaşırmıştı Nedret. Siz nereden biliyorsunuz dedi. Mahta görevliymiş babası. Ankaralı bir gazeteci arkadaş vardır. Refik, Sahir abi tanır, o söyledi. O geceki tüm konuşmalar ayrıntılarıyla elindeydi polisin. O heriften, önce Sahir hocadan bildiğini söylemedi. Siz de duydunuz demek. Duyduk dedi Nedret, duraladı bir. Duyduk değil, ayrıntılarıyla öğrendik dedi. Kürt doktor Nurettin Bey var. Kızları benim piyano öğrencim. Ara sıra birbirimize gider geliriz. Doktor buraya sürgün edilmiş Kürtlükten. Hep tartışırlardı Sahir'le. Ulusalcı düşüncelerine karşıydı Sahir. O gece Veysel'le konuştuğunun tam tersi gibiydi doktora söyledikleri. Aslında değil. Kürtlerin yatsınıp yok edilmelerine de karşı, ulusalcılığa kalkışmalarına da. Bilirsiniz Sahir'i, ince ince ayırır her şeyi, kılı kırk yarar. Doktorun oğlu var Selahattin. Hukukta öğrenci. Onu da aldılar komünistlikten. Bizi izlerlermiş. Doktorlara gitmiştik bir gece. Selahattin Bey de gelmişti. Doğu Beyazıt'tan akrabaları da var. Bir sürü anlam çıkarıp Sahir'den bunun hesabını soruyorlar. O oğlanın Sahir'in konuşmalarını rapor ettiğini de bilmiyoruz daha. Asker yargıç beni de sorguya çekti. Kızlarına piyano dersi verdiğimi, yeni aldıkları evlerini kutlamaya gittiğimizi, çocuklarını İstanbul'a hastaneye getiren yeğenlerinin de o gün gelmiş olduklarını, çocukların hastalıkları üstüne konuşulduğunu, okullardan dünyadaki savaştan söz edildiğini filan söyledim. Yargıç Kürtçülük deyince benim bildiğim Kevser Hanım Çerkez. O kadar derse gittim o eve bir gün duymadım dedim. Doğru da doktorun Kürtçülük yaptığını Sahir'e söyletmeye kalkmışlar. Söyler mi hiç? O zaman o oğlanın daha önce verdiği raporu çıkarıyorlar. Tarihi saatiyle, ayrıntılarıyla sizin de bulunduğunuz o geceki konuşmalar önüne konunca çok kötü oluyor Sahir. Sonra doktor Nurettin'i alıyorlar. Kalabalık bir odada Sahir'le yüzleştiriyorlar. Doktorun bir şey sakladığı yok ki. Ben Kürdüm, bize yaptıklarınızı da bağışlamam. İsterseniz asın beni diyor. Sahir'i gösterip, kafası bana hiç uymuyor ama içinize nasılsa namuslu bir adam karışmış, ona da dayanamıyorsunuz diyor. Sille tokat girişiyorlar adama Sahir'in önünde. Sahir'e vurmamışlar. Fakat Sahirciğim dayanamıyor ondan sonra. Bağırmalara başlıyor hücrede. Anlamsız sözler filan. Anlıyorlar bozulduğunu. Bakırköy'e gönderdiler. Doktor Şadan var orada bizim biliyorsunuz. Hemen kol kanat gerdi. Selahattin'den de bir şey alamamışlar Sahir için. Baba oğul ikisi de çok iyi, çok yiğit insanlarmış onlar. Gülümsedi. Hiç de anlaşamazlar dedi. Bizim Sahir o baba ile oğul birbirleriyle anlaşıp da baş başa vermedikçe Kürtler kurtulamazlar diyor. Sahip için takipsizlik kararı vermiş yargıç. Nurettin'le Selahattin'i de bırakmışlar. Veysellerin kim olduklarını Doktor Nurettin söylemiş Nedret Hanım'a sonra. Ben duyaydım, o gece size gelir, o oğlanı bir temiz döverdim demiş Doktor Nurettin. Namuslu bütün Kürtler bilirmiş onların soycak hükümete çalıştıklarını. Halk Partiliymişler, hem de solcu geçinirlermiş. Sahir abi ne vakit çıkıyor hastaneden? Şaşırdı Nedret Hanım. Evde Sahir dedi, 2 aya yakın oldu çıkalı, dinleniyor. Özür diledi Turgut. Bu evi onun için tuttuk bugüne dek. Bizim büyük babamız var Rasim Efendi. O ille orada kalalım der öteden beri. Kararı Sahir versin istedim. Bir deneme dönemi geçirdik. Sahir de yanaştı sonunda. Sizi de bekleriz. Şimdi yaz çok güzel. Medya Hanım'a da söyledim. Serpil'i alıp gelsin. Konak geniş, kalabilirler de. Bizim çocuklar Serpil'i sorup duruyorlar. Sağ olun gibisine bir şeyler mırıldandı ya, aslında ne diyeceğini bilemedi. Nasıl söylesindi, Medya Hanım benim başımda bela diye. Beni Rabia ile evlendirmek istiyorlar, deyivereyim mi şuna? Sevinerek kutlarmış beni. Bu kadını da vur o zaman. Git Mediha'yı da vur. Ebe Hanım'ı unuttun, unutur muyum? Önce onu, Rabia'yı da çıkarıveririm arada. Güldü. Rabia ile evlenmeme güler bu kadın. Adresi alayım ben dedi. Çok görmek istiyorum Sahir abiyi. Hemen gidip içeriden kalem kağıt getirdi Nedret. Adresi yazıp uzattı. Bu pazar gelin dedi. Medya Hanımları da getirin. Gelirsem yalnız gelirim dedi. Bir şeyler duyumsamış olmalıydı Nedret Hanım. Tedirginleşirken toparlandı hemen. Siz bilirsiniz dedi. Bir çay daha alırsınız değil mi? Ne zeki kadın bu. Bardakları ocağın başına götürmüş çay koyan Nedret'e baktı. Ablam artık iyi dedi, düzeldi, eskisi gibi değil. Çayları getirip masaya bırakırken, evet dedi Nedret, ben de çok iyi buldum. Şadan demişti ama artık düzelir diye. Evet düzeldi dedi Turgut ama ben sevmiyorum. Ne diyeceğini bilemeden kaldı Nedret. Güç durumdaydı belli ki. Suskun bir şeyler aranır gibi önüne baktı, gülümsemeye çalışarak. Bazı bunalır insan dedi, siz de çok acılardan geçtiniz. Rahmi Usta uzun uzun sözünüzü etti bugün. Sizi anlıyorum. Nedret'in bu incelikli davranışını da sevmemişti. Rahmi Usta'nın kendinden söz etmiş olmasından güç kazanmış gibiydi. Poliste yenmişti. Evde yeniliyordu. Ona bağlı değildi çünkü. Bunalım geçirdiğim yok dedi. O evde çok mutsuzsam benim dışımda bir olay. Bir sürü gülünç öyküyle sizin de canınızı sıkmak istemiyorum. Sizi seviyorum da Medya'yı sevmiyorsam nedenleri var bunun. Yüzü önce bulutlanır sonra pembeleşir gibi oldu Nedret'in. Hemen toparlandı. Sağ olun dedi incelikli bir gülümsemeyle. Herkesin eksiklikleri vardır Turgut Bey. Öteki ablanıza da o gözle bakacağız. Koşullarınız ağır belki. Ama siz güçlüsünüz. Zavallı Medya Hanım. Tek başına ne yapabilir ki? Onun da elinden tutacağız. Söyleyecek sözü bitmiş gibiydi Turgut'un. Gereğinden çok konuşmuştu. Kalıp üstelerse yanlışa saplanacakmış korkusuyla kalktı. Sağ olun dedi. Kendi sıkıntılarımızla sizi üzmek istemem. Yükümüzü gereğinden çok taşıdınız biliyorum. Hiçbir şeyi yük saymadık Turgut Bey dedi Nedret. Turgut'un uzattığı elini sıkarken ne yaptık ki? Siz de yapardınız aynı şeyi. En kötüsü sağlıksızlık. Sahir iyileşince dünyalar benim oldu. Pazara bekleriz. Sahir çok sevinecek. Sokağa çıktığında değişmiş gibi duyumsadı kendini. Sevgisini de açıklamıştı. Anlamış mıydı Nedret? Seni seviyorum dememişti ki. Öyle başkadır ki aradaki tüm boşluğu kapatıveren o yalın, o iki tekil söz. Sizi seviyorumun içine onu da koymuştu kurnazlıkla. Girmedi ama. İyi ki girmedi diye düşündü birden. Mediha için öteki ablanız diyerek ablam diye aldığını vurguladı. Sizi seviyorumu Nedret. Ablamdan da yaşlı biraz. Zübeyde'den de yaşlı değil ya. Fikri Bey'i düşündü. Adam karısının bir başkasıyla benimle yattığını biliyor, gene de ayrılmıyor. Sen yapar mısın böyle bir şeyi? Kesinlikle katlanamazdı. Sahir abi öyle mi olsun isterdin? Karanlık sokakta ağır ağır yürürken durup kaldı gecenin ortasında. Böylesine bencil olabilir miydi? Seviyor muydu Nedret'i? Sizi seviyorumdu doğrusu. Seni seviyorum der miydi? Kendi kendine söylerken bile yadırgıyordu. Ona nasıl söylerdi bunu? Ayıplanacak bir yalan olurdu hem de. Gözlerinin önünden hiç ayrılmayan, Nedret'in iyilikle gülümseyen yüzü, defterinin bir köşesine yapıştırıp çocuksu bencil bir inatla koruyarak sakladığı renkli bir çıkartma gibiydi. Gizli ya da açık sevişmelere mi kalkışacaklardı? Ne ters ne sağlıksız bir şeydi bu. Sahir abi ne olacaktı? Ya çocuklar? Hepsi bir yana Necdet Hanım'la ne yapacaklardı birbirlerinin olunca? Cinsellikse akşam gidip yatmıştı bir kadınla. Birliktelikse nerede, nasıl, ne kadar sürecekti bu iş? Her şeyi, herkesi çiğneyip kendileri mutlu olacaklardı. Hadi sen göze aldın. Necdet Hanım kendini böyle aptalsı bir saçmalığa kaptıracak kadar dengesiz olabilir mi? Necdet öyle biri olsa sen bağlanabilir miydin ona? Hem o kadının da sana ilgi duyduğunu nereden çıkarıyorsun? Öyle bir şey çıkardığımda yok. Yoksa daha ne halt etmelere kalkıyorsun? Köylü diye alay ederdi Necla. İncelikli bir İstanbullu kadından, saydığı sevdiği birinin karısından. Hem de sıcak bir yakınlık görünce pusulayı şaşırmıştı. Bırak köylülüğü, ne biçim devrimcilikti bu? Sevindi. Böyle bir sorgulamayı yapabildiğine göre hiç de kara sevdalı değildi demek. Öyle olduğunu mu sanıyordun? Köylülük bile değil bu oğlum. Onda bir saflık vardır. Seninki ilkel bir kasabalı saplantısı. Biraz daha üstüne varırsan gülünç olacaksın. Salak Rabia gibi. Salak Rabia gibi mi? Ne demek o? Rabia'nın sana kara sevdası neyse senin neredesi sevmen o demek. Gülümsedi. Benzemiyordu ya, gene de doğru görünüyordu. Karanlık sokaklarda dolanarak eve geldiğinde mutlu bir yorgunluk vardı gövdesinde. Yatağa uzandığında yaşamına girmiş kadınları düşündü. Cinsellik ağırlıklıydı tümü de. O hep sevgiyi aramıştı. Necdet'e duyduğu tutkuda, o arayıp bulamadığını onda düşlemesindendi belki. Yaşam kökenli değil, salt edebiyat kaynaklı bir düştü belki de. Sevince çılgın gibi seveceksin, erişemeyeceksin de. Aşılmaz engel dikilecek önüne. Lisede edebiyat öğretmeni Raif Bey'in hım hım sesiyle ikide bir okuduğu Fuzuli'nin ünlü dizesi geldi aklına. Yani ki çok belalara kıl müptela beni. Güldü. Komünist olmuş, devrimci olmuş. Kendini bu duygu çıkmazı edebiyatının duyarlılığından kurtaramamıştı demek. Bilinçaltı olamayacağını bildiğin, belki olmasını da istemediğin bir kavuşmanın özlemiyle yanıp tutuşacaksın. Gerçekten gülnesiydi. Özbenliğinin tekeline düşmüş, toplumsal sorumluluğu umursamayan kişinin böyle bir uğraşı olabilirdi. Onun olabilir miydi? Halil ölmüştü, kavga sürüyordu. Her yönüyle açık seçik, sağlıklı duygulara, sağlıklı düşüncelere gereksinimi vardı onun. Kör sokaklara dalmaya değil, bırak bu yalanları, Necdet'i istiyordun. İstiyordum, şimdi istemiyorum. Kendini bıraktın mı, her kadını istiyorsun. Yalan mı söyleyeceğim şimdi, ne için istediğine bağlı. Daha yolun başında olduğunun bilincindeydi. Aradığını bulamamıştı, doğruydu. Yalnız bir değişime uğradığının da kesin kez ayrımına varmıştı. Kişiliğinde hem de derin iz bırakan bir değişimdi bu. Neyi aradığını bildiği kadar seçmesini de biliyordu artık. Anahtar elindeydi. Seçmesi bir yana, gövdesinin bir erkeğe değmesi bile sorun olan ablasını düşündü, acıdı. Öteki ablanı da elinden tutacağız demişti Necdet abla. Nasıl tutacağız? Bu sularda yüzmesine izin yok onun. Yüzmesini de bilmiyor. Sokulursam beni de çekecek suyun dibine. Pazar günü onları da yanına almayı düşündü Sahir abilere giderken. Cumartesi akşamı geldiğinde Rabia ile Mediha zeytinyağlı yaprak sarması yapıyorlardı mutfakta. Florya'ya gidiliyormuş ertesi sabah. Ne olurmuş Turgut da gelsinmiş onlarla. Başka sözü olduğunu söyleyip savdı Mediha'yı, odasına kapandı. Erkenden çıkıp gittiler ertesi sabah. Perdenin aralığından sokağa baktı. Kollarında sepetler, torbalarla yola düşmüş gidiyorlardı. Yazlık sivilleri çekmiş aslan gedikli Şahap Bey de önlerinde yürüyordu. Tam okul kitabındaki dize. Ördeklerden bir filo, bir de kazdan amiral. Acılıkla güldü. Gülmesi geçmiş, acılık kalmıştı içinde. Nasıl kurtulacaktı bu çıkmazdan? Rabia belası olmasa aslında, Mediha'nın iyileşmesi için bulunmaz bir ilişki biçimiydi bu belki de. Şahap ne bok olursa olsundu. Ona neydi sonunda? Nasıl görünmez zincirlerle bağlıyorlardı insanları? Bu güzel yaz gününde bunları takmayacaktı kafasına. Kahvaltı eder etmez giyinip çıktı evden. Kadıköy'de vapurdan inince çarşıya yürüdü. Bir kocaman karpuzla kavun aldı. Biliyordu çocukların sevdiğini. O da seçmesini seviyordu. İyi de bilirdi o işi. Köylüyüz, onda mı bilmeyelim? Birer de çakı aldı çocuklara bir sergiden. Atladı tramvaya. Durakta inince elinde Nedret'in pusulası yürüdü. Kolay buldu köşkü. Kolları da bayağı ağrımıştı kavun karpuzla. İlk görüp koşarak karşılayan çocuklar oldu bahçe kapısından girerken. Arkadaşlarıyla oynamayı bırakıp gelmişlerdi. Serpil'i sordular hemen. Niye getirmemişti onu? Başka sözü vardı onların. Bir dahakine getirecekti. Tuğrul karpuzu, Özgür kavunu yüklenmiş içeri giderlerken Nedret Hanım göründü merdivende. Sevinerek gelip elini sıktı Turgut'un. Sahir arka bahçedeydi. Oraya yöneliyorlardı ki mutfağın yolunu tutan çocuklara yaklaştı Turgut. Küçük renkli saplı çakılarını pantolonlarının ceplerine bıraktı. Çocukların sevincine gülüşerek yürüdüler Nedret Hanım'la. İncelikli sözler ediyordu Nedret Hanım getirdikleri için. Konağı kıvrılıp taşları yosun tutmuş bir eski havuzun yanından geçince ileride kamerayı altında gazete okuyan Sahir Hoca göründü. Başını kaldırıp o da görmüştü gelenleri. Sevinerek kalktı hemen. Turgut'un geleceğini Nedret'ten duyduğundan beri sabırsızlıkla beklemişti pazarı. Nedret'in yanında geliyordu şimdi işte. Daha da süzülmüş bu oğlan. Karşılaşınca şöyle bir bakışıp kucaklaştılar. ''Abim benim, bir tanecik abim benim.'' demişti Turgut. Hem de hiç düşünmeden içinden kopar gibi deyivermişti. Oturdular. Kaçırdığı gözleri buğulanır gibi oldu Sahir Hoca'nın. ''Beni duygular içinde boğacak bu çocuk.'' Karısına baktı. ''Nasıl tatlı gülümsüyor Nedret'te. Pek az böylesine mutlu duyumsamıştı kendini Turgut. ''Senden hemen özür dileyeceğim Turgutcuğum.'' dedi Sahir Hoca. İçine girdikleri aşırı duygulu ortamı değiştirmek için atağa geçmiş gibiydi. ''Niye abi? Günahına girdim senin.'' Anlamadan bakıyordu Turgut. Sahir Hoca aldı hemen. ''Ankaralı çocuklarla bize geldiğiniz geceki konuşmalar ayrıntılarıyla önüme konunca sen söyledin sandım. Bağışla beni.'' Gülmeye başladı Turgut. Söylese miydi? Dayanamayacaktı. ''Ödeştik abi.'' dedi. ''Bana da gösterdiler onları. Ben de siz söylediniz sandım.'' Gülüşmeye başladılar. ''Birbirinize ne çok güveniyormuşsunuz.'' Nedret'in alçak gönüllü, sevecen zekasıyla takılarak söyleyiverdiği alaylı söz, kahkahaların patlamasına neden olmuştu. ''Benim kulağımı ilk Rahmi Usta çekti.'' dedi Turgut. ''Sen başka birilerini ara.'' dedi bana. ''Sağ olsun.'' dedi Sahir Hoca, heyecanını saklamaya çalıştığı mutlu bir gülümsemeyle. İyileştiğini iyice anlıyordu artık. İlgilendirip sevindiriyordu onu bu sözler. ''Güvenliğe ilgisi yok Nedret abla.'' dedi Turgut. ''En yakınınızda tutuklu kim varsa hemen o geliyor aklınıza.'' Gözleri bir noktaya saplanmış gibi kaldı Sahir. ''O canavarların elinde sağlıklı düşünebiliyor mu ki insan?'' dedi bezgin bir sesle. Yas bildirisi gibi sözlerin suskunluğu çöküyordu ki Turgut aldı hemen. ''O canavarlar düşünsün şimdi abi.'' dedi. ''Berlin'deyiz.'' Yüzünde bir değişiklik olmadı Sahir'in. Kızıl Ordu Berlin'deydi. Biz neredeydik? Bir şeyler diyecek oldu, vazgeçti. Tartışacak ne vardı şimdi bu genç adamla? Kimseyle tartışmak istemiyordu ki. Doğru değil miydi dediği? Evet, biz Berlin'deydik. Başını kaldırıp baktı Turgut'a, duramadı. Onlar da Ankara'da dedi. Gülümsedi Sahir'e Turgut. Çarpıcı zekası, yüzüne çökmüş yorgunluğunu... Gözlerinin ağırdan bir kırpışmasıyla delip geçiyor gibiydi adamın. İstanbul'dalar da Sahirciğim. Gene gülüştüler. Nedret'in Sahir'e bakışı kıskançlığa benzer ürperti uyandırıyordu Turgut'un içinde. Bir kadının böylesine sevgisi insana nasıl güç kazandıran bir mutluluk olmalıydı. Turgut'a döndü Nedret. Çayla bir şeyler getireyim size dedi. Öğle yemeği geç yenir bugün. Tahsin Ağa ile Firdevs teyze Bostancı'ya et almaya gittiler. Biz de kahvaltıdan yeni kalktık. İstemedi Turgut, o da geç kahvaltı etmişti. Sahir'e döndü. Ankara'dalar ama hiç rahat değiller abi dedi. Sahir durup baktı bir süre. Nasıl da güvenle söylenmişti sözler. Bu pırıl pırıl genç adam niye üstüne geliyordu böyle? İlle de bir şeyleri bölüşecek benimle. Keşke bölüşebilsek. Sen rahat mısın? Şaşaladı Turgut, gülümsedi. Bozulduğunu belli etmemeye çalışıyordu. ''Bilmem abi'' dedi mırıldanır gibi. ''Onlar gibi değiliz herhalde.'' ''Evet, onlar gibi değiliz'' dedi Sahir. ''Ben bazen kendimi onlardan çok daha tedirgin buluyorum.'' Bir şey demeden önüne baktı Turgut. Yeni iyileşmeye başlamış bu adamı gergin bir tartışmaya çekmek olmazdı. Kapatmalıydı bir biçimde. ''Onlardan değil, bizden yana olanlardan korkuyorum ben. Hem istekli hem isteksizce kışkırtıcı bir iki söz bekledi Turgut'tan. Suskun duruyordu Turgut. Nedret'in kaygılı gözlerine baktı. Biliyordu, yorulmasını istemiyordu Nedret onun. O da istemiyordu. Şimdi bu çocukla konuşmayacaktı da ne zaman kimle konuşacaktı? Rahmi Usta'yla bugün karşılaşsalar hiç kuşkusu yoktu. Eskisinden daha katılıkla dikilecekti karşısına. Keskinlikte, katılıkta ondan geri kalır yanı mı vardır bu oğlanın? Genç biriydi bu, umut veriyordu. Sen de öğrenmişsin o herifi dedi. O geceyi polise ayrıntılarıyla bildiren Kürt Veysel'i. Ses çıkarmadan dinliyordu Turgut. Sıradan bir ajan diye görmüyorum ben onu dedi. Ana baba soyca Kalk Partiliymişler. Kemalist yani. Oğlan da daha solda görüyor kendini belki. Kürtlükte diretmediği için şoven olmadığına, ilerici olduğuna inanıyor. Hayınları kovlayarak Kürt ulusalcılığına karşı çıkanları desteklemeyi devrimci görevi biliyor belki de. Olamaz mı? Turgut'la Nedret sessizce dinliyorlardı. Benim yakıştırmam diyeceksiniz. Diretmeyeceğim, ne diyeyim? Derinine gittiniz mi? Gerçek dışına çıktınız sanılıyor. Bu ülkede devrimcilik, ilericilik adına neyi baş tacı etmişsek hepsini tek tek ele alıp yeniden düşünmemiz gerek. Düşününce de kaç tanesi yere çalınmaktan kurtulur bilmiyorum. Durup baktı bir. Kimse oralı değil dedi. Biri vatanı kurtarmış, sağ olsun, iyi etmişsin. Kurtarmışsa biz niye bu acıları çekiyoruz? Demek bu vatanı kurtaranların elinden de kurtarmak gerek. Önce gereksinim duyan var mı öyle bir şeye? Giderek zorunlu olduğunu düşünen var mı? Özünde önemli şeyler taşıyan bulanık sözlerin nereye varacağını kestirmeye çalışıyordu Turgut. Dalgınlaşan bakışlarıyla gene anlatmaya başlamıştı Sahir Hoca. Doktor Nurettin'in söylemeyi göze aldığı bir çift söz için kuduz köpek gibi saldırdılar, dövüyorlar önümde. O anda hemen aklıma gelen bana da vurup vurmayacaklarıydı. Adamı dövmelerine baş kaldırmak değil, doğal korunma güdüsü. Korkuyla önce kendini düşünüyorsun. Bana dokunmadan getirip hücreye kapatıldığımda kendimle baş başa kalınca anladım asıl çirkin gerçeği. Neden de o tavrım biliyor musunuz? Çünkü doktorun gerici olduğuna inanıyordum. Düşüncelerine kızıyordum adamın. Dövenler bir şövenliğe karşı çıkmış oluyorlardı. O koşullarda bile beni onlardan ayırmıştı Kürt doktor. İçinizde bir adam var diye beni göstermişti. Öyle sanıyordu demek. Yoktu oysa. Ben de o saldıranlardan biriydim. Bizim bu ülkedeki ilerici kafamız bu işte. Çok mu ayrıyız Kemalistlere kovculuk eden Kürt Veysel'den? Kürtlerin soykırımına biz bu kafayla seyirci kaldık. İlericilik adına alkış tutanlarımız bile oldu. Nedret sevecen bir sesle karıştı hemen. Sahirciğim istersen konuşmayalım bunları artık dedi. Turgut Bey biliyor olayı, yorma kendini. Bu çekingen dokunma Turgut'ta da kaygı uyandırmıştı. Sözünün kesilmesine bozulursaydı Sahir abi,